Sual. Çok fena şeyleri işitiyoruz. Bahusus gayrimüslimler de güya bir İslam kızını almışlar. Filan yerde böyle olmuş. Diğer yerde şöyle olmuş. Olmuş. İlahir.
Evet, yani bir hafta ara verdik. Hafızamızı tazeleyelim. Yahudi ve Nasara'dan Yahudi ve Nasranileri dost etme ile ilgili ayet-i kerime üzerinde mütalaa yapıyorduk. Üstad Hazretleri de itikat dairesini muamelat dairesine karıştırmamamızın icap ettiğini, buradaki dostlukların muamelat dairesinde bir dostluk olduğunu, itikat değiştirme, ideolojik bir dostluk olmadığını kısaca yani delillerle anlatmış oldu. Şimdi tabii arkasından sual soruyorlar. Her ne kadar itikadi veya ideolojik bir dostluk olmasa da muamelat noktasında bile olsa bulaşıyor bazı şeyler. Yani bir Hristiyan'dan komşuluk yaptığında onun örfü, geleneği, davranışları, hali ahvali bize tesir edecek mi, etmeyecek mi? Mahiyeti itibariyle eder. Bizimki de ona bulaşır. Bunun örneklerini veriyorlar işte. Mesela Müslüman bir erkek Hristiyan bir hanımla evlenebilir ama bu münasebetle, bu yakınlık vesilesiyle kulaklarımıza bazı şeyler geliyor ki bir Müslüman bir kız da gitmiş bir Hristiyan erkekle evlenmiş. Buna mümasıl da bir yığın dedikodu geziyor ortalıkta. Buna ne diyeceksin? Yani dostluğun bu anlamda bize yansıyan yönleri olursa bu dostluk hakikaten doğru bir dostluk olur mu yani? Evet.
El cevap. Evet, maalesef daha yeni ve bulanık bir devlette.
Evet, maalesef. Yani esefle nazara alıyoruz ki böyle şeyler oluyor. Biz de bunları biliyoruz. Fakat şimdi geliyoruz şeyine, hikmetine. Evet.
Daha yeni ve bulanık bir devlette ve cahil ve perişan bir millette şöyle fena ve pis şeylerin vuku zaruri gibidir. Gitti.
Yani sen bu zaruri dediği pis şeylerin olmaması adına ayetin nazara vermiş olduğu, vermekte olduğu dostluğun hudutlarını çiğneyip de kendi başına bir dostluk ortaya koyamazsın. Eğer Cenab-ı Hak dostluğun tarifini böyle yapmışsa siz arızayı başka yerlerde arayın. Onlara yakınlığınızın size bakan cephesini sağlama alın siz. Elbette yakınlık olacak, bir araya gelinecek, komşuluk olacak, ticaret olacak. Ülkelerin komşuluğu var, değil mi? Ticari münasebet, ekonomik birliktelikler var. Bunlarda mutlaka bir şeyler bulaşacak. Kur'an-ı Kerim'in yasak ettiği dostluğun hududu buralara girmiyor. Ama bazı şikayetleriniz de var. O şikayetlerinizi ayetin nazara vermiş olduğu dostluğu rencide etme adına fikir beyanından ziyade siz diyor kendinizi bir sağlama alın. Yani Haluk. Haluk'u biliyorsunuz değil mi? Tevfik Fikret'in oğlu Haluk. Tevfik Fikret, Kur'an-ı Kerim'e çok kanlı diyen bir adam. Dinsiz yani, dinsiz diyebilirsiniz yani. Çünkü müseccel artık ifade etmiş. Onun oğlu Haluk da papaz olmuş. Şimdi ya bir Müslüman Hristiyan olur mu üstad? Muhakeme akli esiye olmaz diyor. Taklit başka meseledir diyor. Şimdi bir Müslüman da Hristiyan olacak diye biz bütün Hristiyanlarla ipleri koparıp tebliğ noktasında yerimizde mi oturacağız? Biz dini tebliğ etme mecburiyetindeyiz, anlatma mecburiyetindeyiz. Bir şey anlatmak da dostlukla mümkündür. Husumetle, düşmanlıkla birbirimize, değil mi? Bir şey intikal ettirmemiz çok zor. Peki dostluk da olunca bu gibi arızalar meydana geliyor. Evet, o gibi arızalar olabilir, normaldir. Fakat siz bu gelecek muhtemel arızaları nazar alarak kendinizi emniyet alma mecburiyetindesiniz. Onları terbiye edemezsiniz. Öyle bir hudut, öyle bir şeyiniz yok yani. Yani eğer bu işe girecekseniz sağlam olacaksınız. Üstadımız da diyor ya, aradaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara itak eder ve dallete düşer, boğulursunuz. İşte burada bizim güvencemiz yok. Yoksa Avrupalılarla dünyadaki yaşayan insanların bir araya gelmeye dinimiz engel değil. Şimdi Haluk ne kadar İslamiyet'i biliyordu ki gitsin papaz olsun? Haluk'a babası ne verdi ki gitsin olmasın daha doğrusu? Öğrendiği neydi bu çocuğun ki, değil mi? Ha şimdi sen doğru İslamiyet'i öğrettikten sonra, vasıflı bir şekilde yetiştirdikten sonra artık o problem ve arızalara karşı bir nevi aşılanmış gibi olur. E sen bunu vermeyince, bu eğitimi yaptırmayınca, e ortalık zaten malum, gidip de Hristiyan olması, onları taklit etmesi bu meseleye delil ve örnek olamaz, delil ve örnek teşkil edemez diyor üstadımız. Bunu da Hristiyanlığın müteaddit yerlerinde anlatıyor yani. Hırsızı yakalamıyorsan evini demirleyeceksin. Hırsıza tedbir bulamıyorsun. Peki ne oluyor o zaman? Evi sağlama, evi korumaya alacaksın. Bütün hırsızları terbiye etmek çok zordur. Ha olsun. Ona bir şey demeyiz ama evi sağlam almazsan, sadece olayı muhatap açısından düşünürsen, onları terbiye etme noktasında gayret gösterirsen, bu hem senin mesaini alır, hem de seni aşan meseleler olur, hem de zaten iş emniyetli bir şekilde devam etmez. Zordur yani. Önce Müslüman kendini, örfünü, geleneğiyle, neyse etrafıyla, çevresiyle tahkim edecek. Üstad o sebepten dolayı evet diyor, perişan bir millette, devlette neyse, böyle yeni bir oluşumda bunlar zaruridir diyor. Çünkü biz kendimizi daha emniyet altına alamamışız. E şimdi bakın, yeni yeni hükümetimiz bazı meseleler hakkında ciddi kararlar alıyor. Yani ülkemizi ilgilendiren, insanla ahlakı ilgilendiren konular yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Eskiden bunları biz kendi imkanlarımızla yapıyorduk. Cemaatin şeyi, çevresi, koordinatları, cemaatin emniyeti, onun siyaneti, onun şahsı manevisi diyorduk. Ancak işte birbirimizi böyle muhafaza bu şekilde ediyorduk yani. Ama bunun devlete, bunun millete, bunun topluma bakan yönü vardı. Onlar hep bizim aleyhimizdeydi. O aleyhte olan meseleleri üst üste koyduğumuzda, bizim artılarımızı yanına ilave ettiğimizde o bizi etki altına alıyordu yani. Gençlerin halinden biz bunu anlıyoruz. Şimdi devlet de, millet de kendine düşeni yaparsa, oldu mu? Harice o sahiplenir. Dahilde de biz ilgilenirsek bu iş biraz daha kolay olur. Zaten yeni bir devlet kurulmuş. Meşrutiyet, Osmanlı gidiyor. Yani bu yeni devlet de ayakta durmayı beceremiyor. Elbette hastalıklar mukadder, arızalar mukadderdir yani. Bunu böyle kabul edeceksiniz. Çocuk bir gül gibidir yani. Hasta oluyor. Bak bizde o kadar olmuyor. Niye? İmmün sistemimiz gelişmiş. Ama çocuklar her an devamlı hastadır. Gidin hastaneye, en fazla çocukları görürsünüz. Çünkü yeni ayağa kalkıyor. Ne yiyip ne içeceğini bilmiyor. Korumasız. Çevre var gücüyle üzerine hükmedip yüklenmek istiyor. En fazla ilaçları kullananlar onlardır. En fazla doktorlara giden de onlardır. Çocuk böyle olduğu için devletler de böyledir, milletler de böyledir. Koca Osmanlı yıkılıyor, yeni bir devlet, yeni bir millet kuruluyor. Ayakta durabilmesi için, immün sisteminin gelişebilmesi için artık bunlara şeyle bakacaksınız. Yani normal olacak bunlar diyor. Hadise normal, kendisi normal değil. Oldu mu? Ama hadiseye normal gözüyle bakacaksınız. Evet.
Eskiden daha berbadı vardı. Fakat şimdi görünüyor.
Eskiden nasıl daha berbadı vardı? Disiplin vardı, tahakküm vardı, biraz istibdat vardı. Bunlar gizli olarak yapılıyordu. Şimdi meşrutiyet ilan edilince, millet hürriyet perdesi altında bunları biraz da açık ve net ifade etmeye, yapmaya başladı. Dert göründü. Dert görünürse devası asandır, kolaydır. Şimdi sigara yasağı getirdi başbakan, hükümetimiz. Bunu neyle getirdi? Eskiden niye getiremiyorlardı? Dert görünmüyordu. Millet sigaranın verdiği zararı bilmiyordu. Bilimsel gerçekler ortaya çıktı. Sağlık mekanizmaları durumun tehlikesini ortaya koydu. Bakın ne oldu? Ortaya hastalık çıkınca, problem çıkınca o zaman yasak da kolay oldu. Dördüncü Murad'ın yapamadığını hükümet yaptı. Ya bu millet onlar o milletten daha geri şey değil, ileri değil. Onlar bizden, onlar bizim ecdatlarımız. Dini, diyaneti daha iyi bilen insanlar. Bir de padişah tek başında hakim, güçlü bir insan. Onun yapamadığını bunlar yapıyorsa bunun sebebi nedir? Toplum bilimsel yaşamaya başlamıştır. Toplum doğruları kabullenmeye başlamıştır. Ve dert görünmüştür. Görünen derdin izalesi kolaydır diyor üstad. Bak, kanser görünmeyen bir derttir. Göründü mü götürüyor. Onun da izalesi müşkildir. Onun için kanserden korkmayın. Ne derler? Geç kalmaktan korkun derler ya. Aynı. Yıllardan beri kullanmışlar bunu. Bak mesela o gazlı içecekler okullarda yasaklandı. Bak çok güzel. Dünya yasaklanamıyordu, dünya engel olunamıyordu, tehlike görülmüyordu ki. Bilim bu kadar meseleyi net ortaya koymamıştı. Şimdi hiçbir babaannenin artık evladına bu noktada, değil mi, hayatını tehlikeye atma adına yanlışlıklar yapamaz. Bunlar bizim için güzel örnekler. Yani cemaatimizde de bu böyledir, toplumda da bu böyledir yani. Şimdi ahlaksızlığın, efendime söyleyeyim, müskiratın veya uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğu bilimsel olarak ortaya konulduğu müddetçe de kademe kademe alınan tedbirler millet tarafından kabullenecek, bir karşı şey, muhalefet oluşmayacaktır yani. Evet.
Bir dert görünürse devası asandır.
Tabii.
Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır veya aldatır.
Şimdi geliyor başka bir değerlendirme metoduna. Şimdi buraya kadar küçük bir şey, yeni bir millet, yeni bir devlet, yeni bir hükümet, yeni bir idare, karışık, ortalık karışmış. Bu noktada insanların eğitimi, kültürü müsait değil. Bunlar normaldir. Fakat şimdi bir hakikat daha ortaya koydu burada. Büyük işlerde kusurları görmek cerbezeliktir. Cerbeze nedir? Cerbeze iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermektir. Bir adam cerbeze zekasıyla siyahı beyaz, beyazı siyah gibi de anlatabilir. Tamam mı? Felsefeciler burada çok mahirdirler. Felsefeciler. Onun cerbezeye üstad itiraz ediyor. Hakkı olduğu gibi muhafaza edip olduğu gibi anlatmakta fayda vardır. Cerbezeyle artıyı eksi, eksi artı gibi nazara vermek işlerin tamamen karma karışık olmasına sebebiyet verir. Bu toplumları, insanları değerlendirmede de böyledir. Büyük işlerde mesela bir orduyu değerlendireceğiz. Ordunun hasenatı da var, seyyiatı da var. İyiliği de var, kötülüğü de var. İnsandır. İnsan iyiliği kötülüğü olmaz mı? Olur. İnsanın oluyor da orduların niye olmasın? Kurumların niye olmasın? Müslümanın yani hatası yanlış olur da Müslümanların olmaz mı? Olur ya yani, netice itibariyle. Üstadımız bize burada bir ölçü veriyor. Kimin iyiliği kötülüğüne galip gelirse, kemiyeten veya keyfiyeten. Bazen de yani kemiyeten kötülük ağır basar. Keyfiyet, efendime söyleyeyim, keyfiyet açısından baktık mı, sevap, güzellik ondan aşağıdır. Yine aynı hükmü veremeyiz. Yani bu adamla iş yapılmaz, bu adam reddedir, inkar edilir, kabul edilmez diyemeyiz. Çünkü niye? İyilikler keyfiyeten değer ve kıymetlidir. Cenab-ı Hak bir iyiliği en az 7 yazıyor. Bir kötülüğü 1 yazıyor. Niye? İyilik Allah indinde keyfiyeten kıymetli olduğundan dolayı. Ama biz bunu affetmiyoruz. Biz bir adamın kusurunu arıyoruz, geliştire geliştire, büyüte büyüte, sümbüllendirerek bütün hasenatına galip getiriyoruz. Üstad buna cerbeze diyor işte. Büyük işte de yalnız kusurları görmek, bir hükümeti değerlen, hep kusurlarına zarar vermek. O açıdan baktın mı, o kuruluşun yanında bulunamayız. O kuruluşla ilgilenmemiz mümkün değildir. Cenab-ı Hak da Ruz-u Mahşer'de, mizanda amellerimizi tartacak. Mizan diyoruz. Terazi. Sevabın terazisi ayrıdır, günahın terazisi ayrıdır. Yani burada da şey yapmayın, yani orada ikisini yan yana koyduğun ama biz şöyle zannediyoruz. Sevap bir tarafa, günah bir tarafa. İyi tamam, bir tarafa diyelim 10 gram elmas koy, öbür tarafa da 10 kilo toprak koy, tart. He? Nereye gider o elmas? Diyor, sorayım, nereye gider tartılsa? Cehenneme gidecek. Olmuyor bak yani. Oldu mu? Yani rıza gramına göre. Rıza gramına. Burada gram rızadır yani. Yoksa elmayı bir tarafa, armudu bir tarafa koyup tartmak doğru değildir yani. O zaman ikisinde de zulüm olur. Adamın 10 tane iyiliği var. Ama 10 tane iyilik 1000 günahı affettirecek liyakatte ve özellikte. Bütün toplumu ilgilendiren güzellik, iyilikler yapmış. Nesil ona dua ediyor. Ama şahsi de kusur ve günahları var. Şimdi onu bir bunu bir sayıp da terazinin kefesine koymak adalet mi? Şimdi bazen eşitlik zulüm olur. Adaletli Cenab-ı Hak muamele edecek. Adaletle muamele edecek. Rıza gramına göre iyilikleri, rıza gramına göre kötülükleri tartacak. Oldu mu? Şimdi rıza gramına göre kötülüklerin mizanı, rıza gramına göre iyiliklerin mizanı arasında fark vardır. Neticeye göre Cenab-ı Hak bizi tezzih edip cezalandıracak. Hangisi kıymetli ve değerliyse. Oldu mu? Kemiyeten veya keyfiyet. Bizim de dünyada insanları değerlendirme özelliğimiz, kriterimiz bu olması lazım. İnsanları ve toplumları ve cemiyetleri. Aksi halde biz de zulmetmiş oluruz yani. Bir kardeşi değerlendirirken üstad bunu diyor. Değil mi? Uhud dağı kadar imanı var, İslamiyeti var ya. Değil mi? Süphan dağı kadar iyilikleri var. Çakıl taşı kadar da kötülükleri var. Ama nefis ne yapıyor? Gözünün önüne çakıl taşını getirdi mi bir dağı kapatır. O çakıl taşı bir dağın görünmesini engeller. Ya bir çakıl taşı bir dağla mukabeleye gelebilir mi? Gözünün önüne gelirse gelir. İşte o zaman ne oluyor? Akıl gözünün önüne dağın bütün kötülüklerini getiriyoruz. O dağ gibi olan güzelliklerini görmemezlikten geliyoruz. İşte buna zulüm deniyor yani. Bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz ayet-i kerimesini üstadımız ve la teziru vaziretun vizra uhra ayet-i kerimesini sıfatlara kadar getiriyor. Bir insanın bir cani sıfatı yüzünden diğer bütün masum sıfatları da ne yapılmaz? Reddedilmez diyor. Bir toplumun değil mi? Güzellikleri de vardır, kötülükleri de vardır. Muvazene edeceğiz. Evet. Devam edelim.
Cerbezenin şeyini bir seyyeyi sümbüllendirerek hasenata galip etmek.
Cerbezenin tabiatı da bu. Peki ne yapıyor? Moralini bozduğu, kardeşinde gördüğü bir vasfı, bir özelliği geliştiriyor, büyütüyor. Adam bütün güzelliklerini kapatıyor.
Şu aşiretin her bir ferdi bir günde attığı balgamı cerbezeyle vehmen tayyi mekan ederek birden bir şahısta tahayyül edip başka efradı ona kıyas ederek o nazar ile baksa veyahut bir sene zarfında birisinden gelen raihayı keriheyi cerbeze ile tayyi zaman tevehhümüyle birden dakikayı vahidede o şahıstan sudurunu tasavvur etse, hı hı, acaba ne derece evvelki adam müstakirder,
kazuratlı,
ikinci adam müteaffin olur.
Pis olur. Yani tabi bunun başında yok burada. Üstad diyor ki cerbeze kötü bir şey olduğu için kötü bir misal izah edeceğim, kusuruma bakmayın diyor. Hı hı. Kötü örnek değil de bu. Çünkü sanırım mesleği nezihane, nazikane olduğu için cerbezeyi nasıl anlatıyor? Bir insanda bir ömür boyu meydana gelen pis kokuların veya affedersin ifrazatın ve balgamın bir ömür boyu bir vahit dakikada, bir dakikada o adamla çıktığını düşünün. Adam bir mezbele olur ya, Allah korusun. Durulmaz ki adamın yanında. Ama bir ömür boyu çıktığı için yıkanıyor, temizleniyor. Bak temiz görünüyoruz değil mi? Aynen böyle de. Toplumlar da böyledir. Günahlar da, kusurlar da böyledir. Adam işliyor, tövbe ediyor, temizleniyor. Temizlemeyen ben. Hesap ediyorum bak. Alt alta topluyorum. O nazarla baktığım zaman adam ne oluyor? Hakikaten bir mezbele gibi oluyor yani. Bir cemaat için ve toplum için bunu düşünsek, bir kabilenin bütün fertlerinden affedersin meydana getirdiği balgamı bir defada kabileden çıktığını düşünün. Adamlar onun içinde boğulur ya. Ama niye temiz görünüyorlar? Temizleniyorlar adamlar. Ve onu gizli yapıyor. Cenab-ı Hak senin dinin velâ tecessesu, casusluk yapmayın diyor. Onun bunun gizlisini araştırmayın. O zaman nefret edersiniz insanlardan. Çok güzel bu misal hakikaten. Evet.
Hatta hayal gözünü kapatsa, hı hı, vehim dahi burnunu tutsa, ya, mağaralarından kapsalar hatları var.
Tabii, duramazsınız yani. Hayalen bir adamın misafir edemezsin alemine. Vehmen bir adamın hakkından bahsedem, o kadar rezil görünür ki. Ama vaka öyle değil işte. Nasıl maddi vaka böyledir? Manevi kusur ve sevapları da böyle değerlendirin. İnsanların yıkanıp temizlendiği gibi istiğfar da insanı temizler. Temizlenmiş haline bakabilirsiniz insan. O zaman bir araya gelmek normal olabilir. Bu devlette de böyle, millette de böyle. Evet, Avrupalılarla bir araya gelmenin bir mahsuru yok. Ama gelmenin artıları var, eksileri var. Bir artılar eksilere galip gelecekse, dünyanın gidişatı lehimize olacaksa, hep eksiler nazara alıp da kapıları kapatmak, bunlarla dostluğu yasaklamak, bunu da getirip dine bağlamak çok yanlış yani. O zaman bu anlamda bakmak gibi olur ki, buna cerbeze diyor üstadımız.
Akıl onları tevbih etmeyecektir. Hı hı.